Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ashabi ecmaîn. Kardeşler, öncelikle Allah'a hamdediyorum. Allah Teala sizlerle tanıştırdı. Sonra sizlerle çok teşekkür ediyorum. Bu saatte geldiniz. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Davet ettiler. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah çok önem verdiğim bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Doğru anlaşıldığında kişinin elinden tutup cennetin kapısına kadar getireceği bir konu. Yanlış ya da eksik anlaşıldığında alleme cihan da olmasa kişinin elinden tutup cehennemin kapısına kadar getireceği bir konuyu inşallah size paylaşacağım. Bu konu insanı ya hayra sürükleyen bir konu ya da şerre sürükleyen bir konu. Doğru anlaşılırsa hayra sürükler, yanlış anlaşılırsa kesinlikle şerre sürükler. Öyle bir konu ki bu konu, gökten indi bu konu. Gökten nasıl indi? Hepiniz bildiği gibi Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve der ki ona, ben filan kulumu seviyorum, sen de sev der. Burada Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a şunu söylemez. Git diğer melekleri de söyle, onlar da sevsinler demez. Ve bu Cebrail Aleyhisselam İstese şöyle diyebilirdi. Evet Allah'ım artık ben de onu seviyorum diyebilirdi. Allah'ım ben onu seviyorum. Sonra melekleri çağırıyor. Allah filan kulu seviyor. Siz de sevin diyor. Şimdi sevginin sol tarafına Allah için kelimesi konuyor. Cebrail Aleyhisselam şöyle diyebilirdi. Ey melekler ben filan kulu seviyorum. Siz de sevin diyebilirdi. Yani bir insanı ben babam seviyor diye sevmem. Allah severse ben onu Allah için severim. O zaman Allah için olursa o sevgi prim yapıyor. Ve daha sonra gökteki melekler o kişiyi sevdikten sonra Allah Teala yeryüzündeki insanlara o kuluna karşı bir sevgi tohumunu yükletiyor ve insan artık onu sevmiş oluyor. Yani gökten inen sevgi yeryüzüne, gökten yeryüzüne iniş yapıyor sevgi konusu. Şimdi sevgi melekesi nasıl insanı hayra sürükler ve nasıl insanı şerre sürükler? Şimdi sizler İslam'ı sevmemiş olsaydınız buraya gelmezdiniz. Sizler İslam'ı ve kardeşleri sevmeniz, o sevgi melekesi sizi evden çıkarttı, beşin kata kadar getirtmiş oldu. Aynı ilan verilmiş olsaydı ve gelmek istemeyenler olmuş olsaydı bunlar hangi gerçeğe gelmeyecekti? Çünkü sevgi melekesini bu akşam maç varsa maça ayırmıştı. O sevgi melekesi ne oldu? Sol yaptı. Ve artık hayra karşı kullanmamış oldular. Yani kişiyi harekete geçiren bir konu. Peki sevgi melekesini biz kendi kafamıza göre kullanabilir miyiz? Yani bu melekenin tasarruf hakkı bize mi ait yoksa Allah-u Teala'ya mı ait? İşte çoğu insan burada hata yapıyor. Biz sevgi melekesini yani insan fıtratına yüklenmiş sevgi melekesini bir anda çıkaralım ve masaya koyalım. Ve diyoruz ki ya Rabbi diyoruz bizim fıtratımıza yüklediğin bu melekeyi ben kafama göre insanlara, cinlere, şeytana ve dostlarına karşı kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bunun tasarruf hakkı bana mı ait, sana mı ait? Eğer bu melekenin tasarruf hakkı bana ise ben düşmanımı da severim, Hristiyanları da severim, herkesi severim ya da sevmem. Bu sevgi melekesini Allah'tan, peygamberden ve Allah yolundan daha cihattan daha fazla babana, eşine, çocuklarına ve ticaretine zararından korkup ticaret hayatına ve meskenine daha fazla kullanırsa Allah'ın azabını bekler. Yani bu melekeyi ben önce demek ki Allah Resulü ve cihada karşı kullanmam gerekiyor. Bu melekeye müdahale varsa eğer ki müdahale var. O zaman bu meleke bana ait değil. Ben bu dersi çıkarıyorum. Yani bu meleke Allah'a tara ait ve bizi bu melekeyle Allah'a tara imtihan ediyor. Bu sevgi melekesinin kullanma kılavuzunu tabiri caizse Kur'an ve sünnetle Allah'a tara bizlere bildiriyor. Aç Kur'an'a bak, hadislere bak, bu meleke onlara karşı kullan. Şimdi taliplerine bakıyoruz melekemizin. Allah-u Teala ihtiyacı olmamasına rağmen bizden istiyor. Beni sevin diyor. Bakara 165. ayette Allah Teala der, o müminler Allah'ı daha çok severler. Yani sevgi melekesini Allah'a daha çok kullanırlar. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor ki sanki Feyzullah, sen bu sevgi melekesini nefsinden daha çok bana kullanmasan olmaz diyor. İkinci talipli kim? Resulü Aleyhisselam. Ashabımı sevmek imandandır diyor. Ashabımı seven beni sever diyor. O zaman sahabeler de istiyor sevgi melekemi. Annem istiyor, eşim istiyor, çocuklarım istiyor. Kardeşim istersin değil mi hocam selamatim, severim ben. Şimdi bakın öyle bir meleke var ki bende müthiş talepleri var. Allah Teala, peygamber, sahabe. O zaman bu meleki kıymete bindi. Yani konumuz çok önemli oldu. Ve ben bu melekeyi en iyi kullanan kimse ondan tecrübesinden faydalanacak. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Ve diyeceğim ki ey filan sen bu melekeyi en güzel şekilde nasıl kullanır olur bana öğret ben ona göre kullanayım. En güzel şekilde kullanan Resulü Aleyhisselam ondan sonra sahabeler. Şimdi sahabeler ne yaptılar? Allah-u Teala'yı çok sevdiler ki dünyaya girdiler. Sonra Resulü Aleyhisselam'ı çok sevdiler ve bu sevgi melekesini Resulü Aleyhisselam'a karşı kullandılar. Ve bunu da biz ümmete çok güzel bir şekilde örnek olmuş oldular. O örneklerden bir tanesini size paylaşayım. Rabia bin Kab radıyallahu anh'u geceleri işte Resulü Aleyhisselam'a su getirilmiş abdest alması için hizmet edermiş. Bir gün Resulü Aleyhisselam Rabia bin Kab radıyallahu anh'a diyor ki iste diyor. Beş harfli bir kelime söylüyor. İste. O sahabe şunu söylemiyor. Ey Allah Resulü iste derken ne iste? Dünyalık bir şey mi? Ahiretlik bir şey mi? Ben bilmiyorum. Tam anlayamadım. Diyebilirdi ama ona öyle bir hazır var ki Resulü Aleyhisselam'ın ne demek istediğini çok iyi biliyorlar. Onlar da biliyor ki Resulü Aleyhisselam'ın da biliyor ki ben iste dediğim zaman onlar ne iste ne şeyle anlaması gerektiğini çok çok iyi biliyorlar. Yoksa tam anlayamadım. Ya şunu iste. Yani böyle bir diyalog hiç yaşanmadım. Allah Resulü Aleyhisselam'la sahabe arasında. İste diyor. O diyor ki sahabe, ya Resulat diyor, cennette sana arkadaş olmak istiyorum diyor. Bir, cennet garantisi. İki, cennette derece garantisi. Üç, o cennette Resulü Aleyhisselam'la beraber olma garantisi. Şimdi, bu sahabe niçin ey Allah Resulü en güzel huzurların olduğu cenneti istiyorum diyebilirdi. Allah da huzurlardan bahseder. Eşlerden, çocuklardan bahseder. Niçin ayrıca beraber cennet olayım demedi. O sadece şunu çok iyi biliyor. Sanki şöyle söylüyor. Diyor ki Allah'ım diyor ben Resulü, ya peygamber seviştim. O kadar güzel tattım ki bal gibi geldi diyor. Çok öte bir tat aldım diyor. Ben bu tadın aynısını cennette de istiyorum diyor. Oysa ki Allah tabi cennette çok nimetlerden bahseder. Irmaklardan bahseder. Ama peygamber sevgisi tüm cennet güzellikleri bastırmış. Ben cennete sana arkadaş olmak istiyorum. Yani buradaki arkadaşları ben tattım, tecrübe ettim. Bu tecrübeler cennete taşımak istiyorum. Orada da aynı muhabbetin devam etmesini istiyorum diyor. Resulü Aleyhisselam diyor ki sen başka şey iste diyor. Bakın sahabe neyi riske atıyor? Şimdi diyelim ki sahabe Rabia bin Kab radıyallahu anh'ın istediği şu. Cennette arkadaş olmalı. Resulü Aleyhisselam diyor ki başka şey iste. Bu olmadı. O zaman şunu istiyorum diyemez miydi hocam? Diyebilirdi değil mi? Benim istediğim budur diyor. Şu riske bak hocam. Öte tüm şeyler cennet içindekiler riske attı. Benim istediğim hayır olmaz dedi ya. O zaman hiç şu olsun demeyecektir. Hayal edecektir. Yani burada sevginin de bir ispatı var. Ey Allah Resulü ben sana bunu seviyorum ki yani buna rağmen ben nasıl derim o zaman şu olsun. Benim istediğim budur diyor. Yani duada ısrar da var burada. Peygamberin sevgisinin ispatı da var burada. Çünkü cenneti riske atıyor. O zaman çok secdede bana yardımcı oluyor. Neden ilk önce bunu söylemedi? Başka şey istedi. Ben istediğim budur o zaman çok secdede bana yardımcı ol diyemez miydi hocam? Diyebilirdi. Ki öyle demesi de gerekiyor. Çünkü vahiyle konuşur Resulü Aleyhisselam. Ama araya bir şey bekledi. Onun niyetini, sevgisini test etti Resulü Aleyhisselam. Ben istediğim budur. O zaman çok secdede bana yardımcı ol. Yani sahabeler sevgi melekesini Resulü Aleyhisselam'a karşı çok güzel, üst düzey kullandılar. Hatta o sahabenin adını unuttum. Bir savaşta sırtını kalkan yapıyor. Uhud Savaşı'nda mıydı o? Şimdi göğsünü kalkan yapmasıyla sırtını kalkan yapmasına çok fark var. Birinci fark şu. Düşün Resulü Aleyhisselam burada. Ey Allah Resulü ben seni koruyorum. Yani sana sırtımı dönmedim. Ve Ok nereden gelecek bilinmiyor. Bu adam öyle bir tedirgin eder ki hocam. Gözü kapalı olan bir kişiye yapılacak dayakla gözü açmayan birine yapılacak dayağın verdiği acı aynı değil. Gözü kapalı nereden gelecek bilmiyorsun. Dişini sıkıyorsun böbreklerden yiyorsun yumruğunu. Burası sen zayıf bırakmışsındır. Tamam hocam. Şimdi sırtını vermiş olsa şey nereden gelecek tedirginlik yaşayacak. Buna rağmen sabrediyor. Çünkü en zoru o. Ama en kolayı bu. Sırtını dönersin, ok gelir, böyle yaparsın, eğilirsin vesaire. Ama burada ey Allah Resulü, kurşun nereden gelecek ya da ok nereden ben bilmiyorum. Ama nereden gelirse gelsin ben sabit bekleyeceğim. Eğer görsem belki de kafam verecek. Değil mi? O şeyi sana biraz canlandıralım. Bu da sevginin üst düzey olduğuna biz işaret oluyoruz. Ve yine bu sahabelerde bilirsiniz Ömer radıyallahu anh'u Resulü Aleyhisselam'a diyor ki nefsin dışında seni her şeyden çok seviyorum diyor. Olmadı Ömer diyor. Nefsini de çok sevmedikçe olmaz diyor. O zaman biraz sabır biraz vakit kazanmam lazım. Ya da inşallah dua et senin nefsini çok seveyim de diyebilirdi. Ey Allah Resulü senin nefsini de çok seviyorum. Anında pratik yapıyordu. İşte sahabenin işte peygamber sevgisi. Şimdi dedik ya Allah-u Teala insanlara bazı melekeler yükler, programlar ve bu melekeler bizi imtihan eder. Onların sevgiydi. Bir de merhamet melekesiyle de Allah-u Teala insanlara imtihan eder. Size iki örnek vereceğim. Ki okumuşsunuzdur bu hadisi. İsrailoğullarından bir fahişe yolda gidiyor, susuyor bu kadın. Kuyuya iniyor, su içiyor. Çıkıyor ve dışarıda bir köpeğin nemli toprağı yaladığını görüyor. Bu nedir? Demek köpek susamış. Tekrar kuyuya iniyor, suyunu alıyor, köpeği içiyor. Allah Teala onu bağışlıyor ve cennetini alıyor. Şimdi sadece metin olarak baktığımızda bir kadın köpeğe su içirdi, Allah Teala cennetini aldı. Sanki çok kolaymış gibi geliyor. Fakat olayı canlandırdığımız zaman, yani sahnenin içine yer aldığımız zaman kamerayı böyle bir dolaştırdığımız zaman nefse gerçekten de ağır gelen bir hadiseyle karşılaşırız. Ne gibi? İnsanlar zaten köpekten korkarlar. Kadınlar daha çok korkar. Ve bu bir kadın. Kuyuya iniyor, suyun içiyor. Bakıyor köpek yeri yalıyor. Belki yaklaşacak, ona saldıracak. Merhamet melekesi köpeğe olan korkusunu bastırıyor. Tekrar riske ediyor, kendini içeri giriyor, su içiyor. Şimdi su içirmeyi ben canlandırıyorum. Eğer orada tabak olmuş olsa, tamam tabak bırakır, çeker gider. Hadiste öyle geçmiyor, yani bir kap falan geçmiyor. Ayakkabı geçiyor değil mi? Şimdi ayakkabıda ne vardır hocam? Bırakırsa gidersen ikinci bir risk. Belki iki dakika, üç dakika su içecek. Üç dakika sen köpekle baş başasın. Ve bu merhamet melekesi üç dakika daha bastırıyor korkuları. Ondan sonra Allah-u Teala onu cennetini arıyor. Şimdi bir kardeş bana şeyi sordu. Allah neden onu bağışladı dedi. Valla bilmiyorum dedim. Allah'ın hikmetlerinin biri şu dedi. Allah-u Teala merhamet edenlerin en merhametlisi değil mi dedi. Evet. Bak bu kadın fahişe olmasına rağmen merhametini gösterdi. Allah-u Teala dedi ki ben senden daha merhametliyim. Bak seni bağışladım. Bir de merhamet melekesini başka bir kadın kullanması gereken yerde kullanmıyor. Allah-u Teala onu cehennemine alıyor. Yine verilen örnek bir kadın örneği. Kadın ne yapıyor? Kedi eve hapsediyor. Onu gıdalandırmıyor. Dışarı bakmıyor. Onun ölümüne sebep oluyor. Allah-u Teala onu cehennemine alıyor. Şimdi yine hadis metni okuduğumuzda en fazla 20 saniye okuruz. Yani 20 saniyede kedi eve hapsedilir. Kedi sanki 20 saniye içinde öldü gibi algılarız. Oysa ki buradaki vahşet kayboldu. Ama hadisin içine girdiğimiz zaman belki 20 gün içinde kedi ölecekti. Öyle değil mi hocam? Bir düşünün. 20 gün içinde ölmez ne demek biliyor musun? Ya da 10 gün. O 10 gün boyunca kedi şey yapacak, miyavlayacak için için ona rağmen kadın hayır diyecek. Şu şeye bak, merhametliğe bak hocam. 20 gün boyunca sen onu aksu bırakacaksın. Yani merhamet merkezi ağzını kapatmış bu kadın, gaddarlı ekrana çıkmış, Allah Teala onun cehennemini arıyor. Yani melekelerle insanlar imtihan oluyor. Sadece bu et kemikle değil. Et kemik inanın şey gibidir. Bir araba gibidir. İçindeki şoför ruhumuzdur. Bunları harekete geçiren etkenler de bu melekelerdir. Bu melekelerle siz arabayı, yani bedeninizi buraya taşırsınız. İşte bundan tekrar camiye götürürsünüz. İnanın sistem böyle. O yüzden inşallah sevgi melekemizi en güzel şekilde kullanırız. Resulü Aleyhisselam bu melekenin öneminden bahsederken şu hadisi vurguluyor. Üç husus vardır ki diyor, kimde bulunursa imanın tadını alır diyor. Üç husus var, kimde bulunursa imanın tadını alır. Şimdi Resulü Aleyhisselam isteseydi 35 husus vardır ki diyebilirdi. İşimiz bayağı zorlaşırdı. Ama üç tane var. Yani üçünde sen de bulunsun, imanın tadını alırsın. Ya zor bir şey, üç tane. Sadece üç tane. Kimde bulunursa, yani istisna demiyor Resulü Aleyhisselam. Şunlar hariç demiyor. Acaba bu üç husus ne olabilir? Hac ibadeti olabilir mi? Olamaz. Neden? Fakirse nasıl gidecek? Peki cihat olabilir mi? Olamaz. Yaşlı, sakat, kadınsa nasıl gidecek? Gece namaz olabilir mi? Yatalaksa ya da ne diyelim, yolcuysa nasıl kılacak? Hayırlıysa nasıl kılacak? Bu da olamaz. Sadaka olabilir mi? Hayır, bu da olamaz. O zaman bu ferdi, yani normal yapılacak ibadetler değil. Bedensel ibadetler değil bu. Maddi ibadet değil bu. Tamamen kalbi ibadetler. Resulü Aleyhisselam diyor ki, Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Alim'in biri mükemmel bir tesciyi çıkarıyor, ders çıkarıyor. Resulü Aleyhisselam herkesten çok sevmek demiyor. Dikkat edersen, her şeyden. Şimdi herkes dersek insan cinsine alırız. Ama her şeyden, aklına ne gelirse ondan da çok sevmek. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Sevdiklerini yalnız Allah için sevmek. Yani eğer ben sizleri menfaat için ya da ticaret için ya da herhangi bir sebeple bana seviyorsam sevgi melekesi sol tarafı bomboştur. Resulü Aleyhisselam diyor ki Fevzat diyor, sen diyor şu boş kısmı Allah için koy diyor. Sevdiklerini Allah için sev diyor. Ama ben ticaret için seviyorum. O zaman format atmamız gerekiyor. Ben ticaret için ya da yolculuk için ya da herhangi bir sebeple bunu seviyorsam bunu Allah için çevirmek zorundayım ben. Ki imanın tadını alabileyim. Üçüncü husus, ateşe atılmaktan çekindiği gibi tekrar küfre dönmek istemeyen. Üç husus yan yana geldiği zaman insan imanın tadını alır. Şimdi burada müthiş bir edebi sanat var. Dikkat edin, ilk iki hususta sevgi kelimesi geçiyor. Allah Resulü sevgisi, Allah sevgisi. Üçüncüde neden Allah kelimesi geçmiyor? Ateşe atılmaktan korktuğu gibi. Kim ateşe atar? Attırır. Allah da değil mi? Allah'ın kendisini ateşe atmaktan korktuğu gibi neden demedi? Burada fail edilgen oldu. Ahenk bozuldu hocam. İlk de Allah sevgisi, Allah sevgisi, Allah ateşe atar. Yani burada bir ahenk bozukluğu ortaya çıkardı. Hadis gerçekten sünnetle bayidir. Resulü Aleyhisselam da en güzel şekilde bizlere bunu bildirdi. O zaman imanın tadını almam için ben sevdiklerimi gözden geçirmem gerekiyor. Peki imanın tadını almak ne demek? Yani niçin iman tadını alacağını? O zaman karşıma iki tür iman çıkıyor. Tat veren iman, tat vermeyen iman. Doğru mu hocam? Yoksa imanın tadını alır denmez herhalde. Alimler diyor ki imanın tadını almak, ibadetleri uzun soluklu zevkle yapmak, huşu içinde yapmak, ibadet İlerle aramıza giren musibetlere sabretmek, pes etmemek diyorlar. Yani imana tadı almak kişiye sürekli ibadete itekler. Şimdi Allah sevgisini tamam, peygamber sevgisi bu da tamam. Üçüncü talipler sevgi melekemize, kardeşler. Ve ben diyorum ki ya Rabbi diyorum, ben öyle bir sevgi melekim var ki diyorum, bu beni mutlu ediyor sana karşı kullandığım zaman, Resulü sana karşı kullandığım zaman. Ama sen bir de diyorsun ki kardeşler var diyorsun. Şimdi Resulü Aleyhisselam bir kişi, ben bunu tanıdım. Hayatı çok güzel, bunu tanıdım. Ya Rabbi ben seni az çok tanımaya çalıştım, isim ve sıfatlarıyla. Kusursuzsun ama kardeşler değişik ırktan, değişik memleketten, değişik karakterden, değişik fizikten, bazen kriterine uymayan ahlaklarından, ben bu melekemi bu kardeşlere karşı kullanırsam sıkıntıya düşebilme ihtimalim var. Çünkü neden? Bir kişi tanıyıp sevmek var. Bir de her memleketten kişileri tanıyıp sevmek var. O zaman kardeş sevgisi, kardeşe gerçekten en doğru sevgiler grubuna giriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer bir ibadetin ecri çok büyükse, o ibadete giden yollarlar, şeytanlar, şeytan sayısı çok fazladır. Ecri büyükse. O ecrin altı kaygandır. Yani kişi her an orada hata yapabilir. Allah-u Teala arşın gölgesine gölgelenecek yedi sınıftan bahsederken, biri neydi? Bu melekeyi kardeşlerine karşı kullanan. Ya Rabbi diyorum, o kadar sıkıntı oluyor o mahşerde. Ama sen öyle bir şey söylüyorsun ki, bunu yaparsan Feyzullah, sen o benim arşımın gölgesi altına girersin. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Ya Rabbi onu sevgi melekeni artık kardeşlerine karşı kullan. O zaman çok zor bir şey. Yani kardeş sevgisi, emin olun arkadaşlar birbirimizi sevmek zorundayız gibi, hadi sevelim. Böyle basit bir konu değil, bir defa bunun adını koyalım. Zor bir konu. Neden zor bir konu? Bir kardeşimiz vardır, sürekli gaf yapar. Seni mahcup eder toplumda. Yani sevgi melekesini zedelemeye çalışır. Şeytanın vasıtasıyla. Ve Allah Teala ona diyor ki, Fevza kardeşin sen. Ben diyorum, ya biliyorum. Kardeşi sevmiyorsun, tamam ben seveceğim. Buna iman ettim, bu tamam. Peki, ben bu melekemi kardeşlerine karşı kullanırsam sana nasıl bir mesaj ulaşıyor? Yani bunu bilmek, benim bu sevgi melekemi huzur içinde kullanmama yol açacak. Ben bunu bileyim. Yani ben Erkan'ı, Ersin'i, Şener hocamızı Allah için seveceğim. Oysa ki burada sana bir şey, yani bir kıbleye dönme, dua, isim ve sıfatı, övgü yok ki burada. Diyor ki Şener hocam, ben sana Allah için seviyorum. Ya Şener ve ben varız. Burada sana nasıl mesaj veriyor? Allah sana sanki der ki bana, Fevzat der, sen beni seviyor musun? Evet ya, ben seni seviyorum. O zaman git Şener'e de ki ben seni seviyorum diye. Onun sana kusurlarından sabret. Allah'ım zor, hani seviyordun diye bir ses gelir bana. O zaman Müslüman kardeşler, benim için Allah'a olan sevgimin test adaylarısınız siz. Sadece bu kadar. Ben Allah'a olan sevgimi sizler üzerinden Allah'a ulaştıracağım. O zaman otomatikman sizin fiziniz benim için tek tip oluyor. Nasıl tek tip? Bir ağaç gibi. Ağacın gölgesi, ben iyi ilgilendiriyorum. Şu an Nevşehir'deki kardeş ağaçları var. Gövdeniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ama dallarındaki meyveyi ben görebiliyorsam eğer, emin olun, sizin o ağaç gövdenizdeki dikenler bana bassa bile ben acı hissetmem. Çünkü neden? Ben meyveyi görüyorum. Nasıl meyve? Ben derim ki, ya Rabbi derim, ben senin için kardeşleri seviyorum, onlara tebessüm ediyorum diyorum. Tamam, sırf sen rızana kazanmak için. Oysa ki size ben yeni tanışıyorum, ya ne oluyoruz? Ama dedik ya, kardeş tek tip olursa eğer, kardeşlerin o sıkıntısına sabır çok kolay olur. Şimdi şu soruyu soracağım. İkinci sorum şu. Ya Rabbi, kardeşler bana maddi manevi eziyet vermesine rağmen ben bu sevgiyi bunlara karşı kullanacağım ve ben sıkıntıya gireceğim. Ben zamanından olacağım, vaktimden olacağım, paramdan olacağım. Peki ne vaat ediyorsun? Allah Teala der ki bana, hem dünyada hem kabirde, hem mahşerde, hem cennette sen onun karşılığını alırsınlar. Dünyada nasıl alır bir insan? Eğer kardeş severse, o kardeş sevgisi bunu yanına gelme ihtiyacı hissettirir. Neden? İşitirsin ki Fevza kardeş hastalanmış. Listeye bir bakarsınız ki, hasta, yani sevgi melekesine bakarsınız. İşte kardeşi seveceksin, kardeş dosyasına bakıyorsun. Hasta ziyaretine gidersen gece, sabaha kadar melek senin için dua edecek. Kendin için benim yanıma gelmek zorundasın. Şimdi o zaman ben hastayım, bir işittiniz Fevzi hastalığa yanıma geldiniz. Oysa ki ben geldim demedim. Dememe gerek de yok. Siz Allah'a sevginizi ispat etmek istiyorsanız tıpış tıpış gelmek zorundasınız. Ve ben size bir şey vermiyorum, ödül vermiyorum. Kim gelirse 700 hemen telefonu açacağım, hepsi dua edecek. Bu beni yoran hocam. Ama bende hiç alakası yok. Melekler, gökteki melekler diyecek ki, ya Rabbi diyecek, Ersin'i sen bağışla. Ya Rabbi şu teşvik primine bak. Oysa ki ben size teşvik primi hiç vermedim. Yani Allah-u Teala bir kuluna mikrop gönderip yatağa düşürtüyorsa onu yalnız bırakmıyor. Bir teşvik primine kardeşler onun akın akın yanlarına gitmiş oluyor. Bu artı maddi ya da manevi bir sıkıntıya girdim. Siz bir işitiyorsunuz ki sıkıntıya giren bir kardeşiniz olursa onun sıkıntısını giderelim, Allah bir sıkıntısını giderelim. Bak yine teşvik Allah'a tarafından. Ve ben bunun meyvesini bu dünyada görüyorum kardeş sevgisinde. Bir insan tebessüm ettiği zaman emin ol, ölü hücreler diriliyor. Öyle olmuyor hocam. Ve bu dünyadaki artıları. Allah'ım diyorum, sevgi melekesinin dünyadaki getirisine ben şahit oldum, çok güzel. Kabirdeki sıkıntıları, o da atlatılıyor. Nasıl atlatılıyor? Şimdi bilirsiniz, bizim kabir arkadaşımız vardır. Yani dünyadaki arkadaşlarımız olduğu gibi kabirde bizim arkadaşımız var. İyi ya da kötü bir arkadaşı var. Eğer amellerimiz iyiyse, o kişi çok güzel bir sıfatla geliyor. Sen kimsin? Ben senin salih amellerini biliyorum. Salih amel bunlar. Ya Rabbi diyorum, o zaman ben yaşadığım sürece şu diyeyim kabirdeki arkadaşım sen bir tebessüm etsen ecir almış olacağım. Bu da salih amel. Yani buna makyaj yapmış olacak tabiri caizse. Ben bir amelim. Öyle değil mi? Bir düşünün. O zaman kardeş sayesi çoğalırsa iki tebessüm. Ben şu an 20 kişiye tebessüm ettim. Hocam ben inanıyorum sağdaki melek Feridun 20 kişiye tebessüm etti yazıyor. Bu nedir biliyor musun hocam? Bu ecir neyse kabirdeki arkadaşımın fiziği daha da güzelleşecek. Onun fiziğinin daha da güzelleşmesi, kokusunun daha da güzelleşmesi, benim kabir hayatımda onunla muhabbetimin daha da güzelleşmesini sağlayacak. Bak dünyadaki artısı bu. Kabirdeki artısı bu. Kardeş sevgisinin ahiretteki artısı da var. Şey, mahşerdeki artısı da var. O sıkıntı yaşanmayacak. Arşın gölgesi. Peki cennette peygamberleri, şehitleri kıskandıracak bir derece var diyor. Cennette. Sahabeler o derecenin adı ne? Ey Allah Resulü demiyorlar. Hangi vasıflık söyleyecek? Söyle ey Allah Resulü o vasıflığı sahip olan. Birini Allah için sana. Subhanallah. O zaman ben Ersin kardeşe baktığım zaman şunu düşüneceğim. Ersin kardeş de gövdede, yani Nevşehir gövdesi, işte Kırşehir gövdesi, Kayseri gövdesi, beni ilgilendirmiyor. Rus gövdesi hiç ilgilendirmiyor. Üstteki Kur'an ve sünnetten edindiğimiz meyveleri görmek gerekiyor. Ben Ersin kardeşe tebessüm etsem sadaka meyvesini koparacağım. İhtiyacın karşılasam sadaka meyvesi. Daha sonra Ersin kardeş işte üzerine ben kabirdeki hayatımı güzelleştireceğim. Bu olmazsa olmuyor kardeşler. Kardeş diyecek, ben kime tebessüm edeceğim? Hangi hasta ziyarete gideceğim ben? O yüzden cennetim için sevgisi çok çok önemlisiniz. Bu kabirdeki, artık mahşerdeki, cennetteki, yani bunları yan yana getirdiğimiz zaman vallahi hepiniz öyle bir kıymete biliyor musunuz ki? Yani Ahmet oğlu Mehmet ismi kardeşim var. Hayır öyle değil. Benim dünyada, kabirde, mahşerde ve cennette bana faydası dokunacak bir kardeşim var. Konumuna geldiği zaman onun elbette ki eleştirilere karşı ben sabrederim. Sabretmez mi hocam? Neden sabrederim ben? Çünkü ben ona artık bir forma attım. Formasız bir hali neydi? Ya işte Hasan'la konuşmuyorum. Ya boş ver bir beton olmasın. Ya sen Hasan ağacını nasıl kestin? O kadar meyve veren ağacı nasıl kestin sen? Sen cennette mi müjdelendin? Kabirdeki arkadaşların gerçekten çok çok güzel olduğu resmi mi geldi sana? Yani mahşer yaşamıyorsun diye bir vahiy mi geldi sana? Sen ağaç kes. Bu ne büyük lüks. Neden? Çünkü o kardeş baltaladığı tabiri caizse kardeşi üzerindeki meyveleri görmedi. Sadece gövdeye takıldı. Gövde gerçekten çok cazipli kardeşler. Neden cazipli? Düşünün. Ben burada bir hata yaptım. İsim vererek bir hata yaptım dedim. Ya onurunuza, din dışı, dininize değil, ya onurunuza, kişinize, şahsiyetinize, her neyse, değerlerinize karşı gelen bir söz söyledim diye. Yani sizi öfkelendirdim mi? Şimdi bakın kardeşler. Tam öfke kusacaksınız, hemen bu din yerine geliyor. Dur. Allah-u Teala İslam akidesinde benimsemiş insanları çok seviyor. Yani şu Müslüman'la sen şu öfkeni kusamazsın. Bu kusacak kadar değersiz değil. Peki neden Allah-u Teala bu kulunu koruyor? Allah-u Teala tüm insanları doğumundan ölümüne kadar maddi ve manevi tüm hakların üzerine almış. Tüm kurallara baktığın zaman insanın mutluluğu yatar. Emir ve yasaklarda. Tamam mı? Buna kusmanı istemiyor Allah-u Teala. Ama ben ya Rabbi diyorum ben buna hata yaptım. Bilerek ya bilmeyen ben hata yaptım. Bunlar ya artık bir kızma hakları doğdu. Bana kızdıkları zaman buna da rahat edecekler. Allah Teala hayır diyor. Yani kızma diyor. Öyle değil mi? Sahabe geliyor. Bana nasihat et, kızma diyor. Peki niçin bana kızmayacak? Kardeşler, gövdem hata yapar. Ama meyveler çok kıymetli. Allah da bu meyveler değerli verir. O zaman yapmanız gereken şu. Ey Allah diyorsunuz, ben öfkem birikti, ben ne yapacağım? Allah Teala der ki hadisler üzerinde, eğer öfkeni yutarsan cennette bunu yaratacağım, ondan seç diyeceğim. İstediğini seç diyeceğim. Ya Rabbi diyorum, bunları öfkelendiren benim, pilimi veren sensin. Ya ben deseydim ki arkadaşlar öfkenizi kusmayın, bu akı maaşım sizin. Dinlemezdiniz. Yani ne desem dinlemezdiniz. Ama Allah Teala bir prim vaat ediyor. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Allah Teala Müslümanları seviyor. Allah Teala kardeş hukukuna zarar vermesini istemiyor. Şimdi mahşede bir diyalog daha var. Bir canlandırın. O mahşeri kalabalığı. Anadan doğmayız. Milyarlar insan toplanmış. Defter sağdan soldan mı gelecek belli değil. Yerdeki çukurlar. Karanlık. O grup Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Niçin gidiyorlar? Bir an önce hesabımız görürsün. Ya öyle bir sıkıntı var ki. Bu ne demek biliyor musun? Bir an önce hesabımız görürsün. Psikolojisi. Yani defter nereden gelirse gelsin. Öyle bir sıkıntı var ki bu sıkıntı gitsin. Eğer burada büyük bir sıkıntı olmasaydı Resulullah'ın derdi ki insanlardan bir kısmı Adem Aleyhisselam'a gitti, bir kısmı beklediler. Değil mi hocam? O zaman sahnede çok da sıkıntı yok derdim ben. Yani çok nazlı olan insanlar gitti, sabır insanlar kaldı derdim ben. Ama insanlar o tarafa gidiyor. Değişik uyruklar insanlar var hocam. Ruslar, Çinler, Yahudiler, Hristiyanlar. Düşünün bir. Onlar Adem Aleyhisselam, inkar ettikleri Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Oradan Nuh Aleyhisselam'a. Demek ki müthiş bir sıkıntı var orada. Ve o sıkıntıda Allah-u Teala şunu soracak. Benim için birbirini sevenler nerede? Neden Allah-u Teala benim için cihat edenler nerede demedi? Cihatta ne vardır? Ya Rabbi sana vasıfetini kan dökerek ispat ediyorum. İspatın zirvesidir bu. Neden bunu demedi Allah-u Teala? Neden benim için oluk oluk gece gözyaşı dökenler nerede? Neden demedi? Benim için tüm mal varlığı infak edenler nerede? Neden demedi? De şunu söyledi. Benim için birbirini sevenler nerede? Ya Rabbi ben buradayım. Şener diyor ben buradayım diyebilmemiz için bir kardeşe ihtiyacı var. Yani kardeş sayısı azaldıkça risk artıyor hocam aynı oranda. O zaman bizim kardeş sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kimin için? Vallahi kendimiz için. Kesinlikle başkası için değil. Şimdi kardeş ağacındaki meyvelere bakalım. Meyve sayısı arttıkça kardeşler olan sevgimiz aynı oranda artar. Meyve azaldıkça ilgi alaka azalır, gün gelir kuru bir ağaç olur. Yani artık görüşmüyorum, unuttum gitti bilmiyorum. Ya ne yapayım, yaşayamıyorum ben bilmiyorum. Bu nedir? Ağacı kurutmuştur o kardeş. Yani kendi bildiği dalı kesmiştir tabiri caizse. En büyük meyvelerden biri Allah-u Teala'nın bir hükmünün uygulanması meyvesi. Ya Rabbi sen sevmedin, ben de seviyorum. Allah'ın dediğine uyman. İkinci sünnete uymanın bir pratiği. Ey Allah Resulü sen kardeşi sev dedin. Ben de seviyorum. Sünnete uyma meyvesi. Tebessüm et ecir al meyvesi. İhtiyacını gider ecir al meyvesi. Diyelim ki kardeşin cihada çıktı. Ailesiyle ilgilen onunla beraber savaşmış meyvesi. Kardeşin hastalandı hasta ziyaretine gittin. Sabaha kadar bağışlanma meyvesi. Borç veriyorsun, ihtiyacın gideriyorsun, ihtiyacın gideriyor o meyve. Cenazesine gidiyorsun kardeşinin. Yani ölüsünden bile ecir var. Yani bu kardeşlikte bu çok ilginç değil mi? Çok güzel. Allah için kardeşine nasihat ediyorsun, nasihat ecrini alıyorsun. Bu kadar ecir. Şimdi sahabelerden bir örnek vereceğim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Bu kıssada hem Allah sevgisi, hem peygamber sevgisi, hem kardeş sevgisi, üç sevginin bir arada işlendiği müthiş bir hadis. Bunu dinlerken canlandırın. Yani canlandırmadan bir hadis okursanız ya da dinlerseniz, inanın aradaki 50 ders varsa o hadiste en fazla 3 ders adı çıkarsınız. Yani kaybedersiniz. O yüzden hadiste canlı film yapın, içine girin, böyle tek tek görmeniz. Her kelimede mutlaka bir şey vardır, ders vardır. Şimdi Resulü Aleyhisselam'a bir misafir geliyor, açın ey Allah'ın Resulü, gel benim diyor. İçeri giriyor, bir şey var mı? Evde bir şey yok diyor. Dışarı çıkıyor, kim bu misafiri doyurur Allah için? Talha bin Ubeyd radıyallahu anh'u, ben diyor. Şimdi, o sahabe yerine kendinizi koyun. Şimdi herkes kendi mutfağını bilir değil mi hocam? Az çok. Yani dolapta ne var ne yok, eksiklikler nelerdir, neler değildir. İnsan az çok bunu bilir. Şimdi bu sahabe evde bir şey yok olduğunu bilmesine rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyor. Misafirini alıyor ve götürüyor evine. Size canlandırın, eve geldi. Allah Resulü misafir ediyor bize. Evde çene yapmayan bir kadın var. Ya evde bir şey yok, sen bilmiyor musun bunu getirdin? Yani okula işi varken bir sen mi şeydin demeyelim, uyanıktın? Yani okula işi var, niçin sen? Yani niye bizi sıkıntıya soktun? Yani tek sen gitsen miydin? Gibi. Çene yapmayan bir kadın. Evde bir şey var mı diyor. Bak kadın, Allah Resulü Aleyhisselam sevgisini, çocuk sevgisini bastırtıyor ve çocuklarını ayırdığı gıdadan bahsediyor. Çocuklara ayırdığı yemek var. Yoksa bir kadın çocuklar için ölür. İstese bundan hiç bahsetmezdi. Zaten bu bunların da derdi. Evde hiçbir şey yok derdi. Ama bak çocuklar aç kalacaklar, ağlayacaklar, uykusuz bırakacaklar. Bunu riske ediyor. Çocuklara hazırladığı gıda var diyor. Tamam onu getir diyor. Biz şey yaparız diyor. Yani oyalanırız diyor. Biz bunu getiririz diyor. Şimdi kadın çene yapmadı. Kocası evde bir şey mi vardı? Bir şey vardı diye soruyorsun demeli. Ve o kişi yani bir baba da aynı dişi gibi çocuklar ağlamasını isteyecek. Şimdi biz bu hadisi anlatırken zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Çoğu zaman biz aç kalmadık oruç dışında ve çocuklarımızın aç kaldığına ne benim babam şahit oldu ne eminim dedem şahit oldu. Yani aslında ağlayan. O kıtlık dönemindeki yaşamışlardır. Biz bunu bilmiyoruz. Yani çocuğum bu yani bana baba aç kalmayla bir şey yok ne yapalım? Oğlum sabredin. Yani belki o gece var ya insan en az 2 kilo erittirir. Çünkü evladın o sesi insanı perişan eder. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın kardeş sevgisi bu çocuk ağlamalarını bastırıyor ve gel ben dedi. Yani müthiş bir risk var burada. Evde kavga etme riski var. Ama Allah Resulü sevgisi unutturuyor tüm bu riski. Bir de bu kardeş sevgisine aslında şeyde de bahsetmemiz lazımdı. Allah sevgisine zarar veren dikenler, peygamber sevgisine zarar veren dikenler. Bunu inşallah bir dahaki gelişimde anlatmaya çalışırım. Şimdi kardeş sevgisine zarar veren etkenlerden biraz bahsedeyim. Öncelikle Allah için sevmenin dünya, kabir, mahşer ve cennetlik derecesini bilmememiz kardeşine zarar veren etkenlerden bence en büyüğü bu. Hadi bu bilgiye rağmen zararlı etkenleri var mı? Var, o da neler? Kardeşe suizan, ön yargı ve gıybet dedikodular falan bunlar kardeşe zarar veren etkenler. Ne gibi? Ben bir kardeşi aradım telefonla, çalışıyor, cevap verdim. 2, 3, 4, 5, 7, ya yok telefonlarıma bakmıyor bana. Ya el insaf, sessiz almıştır. Şarja, şu an ben şarja koydum. Belki bir şey arayacak. Ya arıyorum cevap vermiyor. Belki namazdayım. Şimdi beni haklı çıkartacak 50 tane mazretin üretilmesi gerekir. Ya arıyorsun niye çıkmıyor bu adam? Ya dur insaf. Belki namazdadır. Bak hem hakkımı korumak zorundasınız. İşte suizan olduğu zaman bunun altyapısında şu vardı. Zaten ben bunu sevmiyordum. Bunu bahane olarak kullanmaya başladım. Altta bir sevgisizlik vardır. İkincisi yola gidiyorsunuz. Selamünaleyküm. Tıraş geçti. Ve aleyküm selam dediğim de oldu benim. Ya selam var mı bana? Ya görmemiş. Dalmış. Yani selamımı almıyor. Bak selamımı almıyor cümlesini masaya yatırın. Bunun bir altyapısına bakın. Hangi gerekçelerle sizin selamınızı almaz? Size bu kavgalı mıydı? Asla. Peki bununla kavga bunun onurunu mu rencide edin? Asla. Buna bazı kavgalar mı yaşadın? Yok. Gayet güzeldi. Ya hangi sebeple sen selamlanmasın? Bak ne oldu? Çürüdü. Bu zaman çürüdü. Yani o kardeş beni görmedi diyebilirsin. Neden arkasındaki biraz selam vermek diye kucakla sarılmadı? Öyle değil mi? Bak bu da unutuldu mesela. İlla da tavır almak gerekmiyor. Allah-u Teala insanın unutkan olduğu zaman kılmadığı, kaçırdığı ibadetleri şey yapıyor, cezalandırmıyor. Çünkü insan unutkan bir varlık, adı üzerinde. Birincisi bu. İkincisi, borç alışverişlerde kardeşlik yerde sıkıntı oluşuyor. Ne gibi? Bir kardeş, şimdi diyelim ki 1.000 dolara ihtiyacı var. Ben de kimden alırım diyor. Ahmet'ten alacak. Ya şimdi Ahmet'ten 1.000 dolar alsam büyük ihtimalle erken ver diyecek. Oysa 2 aydan aşağıdan para gelmeyecek. Ben bana 2 ay desem vermeyecek. Ama 1 ayına deyip belki bulurum bir yerde. Bak bir riski atıyor. Ahmet de diyor ki 1 ay sonra vereceğim. Ahmet de tamam diyor, veriyor bunu. Ahmet de başkasına 1 ay sonra ben borcu öderim diyor. Çünkü o buradan gelecek, o ne diyecek? Buna da söz vermiş oluyor. Bu kimin kaç kişiye söz veriyor? Buradaki kardeşin bir hatası bu zincirin tamamı birine karşı mahcup olmasına sebep oluyor. O zaman bu kardeş şunu söyleyecek. Benim 1.000 dolar ihtiyacım var. Ben 1.000 dolar bir kişiye yüklemektense 3 kişiye 300 dolar para vereyim. 300 dolar olduğu zaman Ahmet 5 ay da sabredebilir. Yani senin sıkıntın çok rahatlar. İlla da borç istemen gerekiyorsa. Ama ne deniyor? Ya 15 gün sonra vereceğim. 14 gün oluyor. 15. gün şeytan sağdan sola yaklaşıyor. Yani borçlu olan kişinin yalan söylememesi çok fazla. Ondan sonra yalanlar, pembe yalanlar üretilmeye başlıyor. Artı utanıyor, telefonlara bakılmıyor. Bir 10 gün öyle zaman harcıyor. Ortada bir güvensizlik ortaya çıkıyor. Sebep ne? Sebep bir kişiye yüklenmesi. Bu para 3'e 4'e bölmüş olsaydı hiç de sıkıntı yaşamamış olacaktı. Ve inanın borcu veren kardeş şunu hesaplamıyor. Ya sözlerde sözden bulunur bu adam. Diyor ki bu adam artık konuşulmaz. Aman Allah'ım. Allah-u Teala alacaklı olan kişiler öyle bir prim vaat ediyor ki alacaklı mısın? Muhatabının rahat nefes almasını sağlıyor Resulullah sana. Al sana bir ecir kapısı burada. Yani onun ihmalkarlığı sence yeni bir ecir kapısı oluyor. Çizik attığın zaman tabiri caizse burada büyük mükafatlar var, hadisler var. Ben hatırlıyorum. Bir tanesi bağışlanıyor. Ona kimden soruyor? Ya sen ne yaptın, ne diyor? İşte ihtiyaç sahibi olarak verirdim ve almazdım diyor, alacaklarım diyor. Ve Allah ona ecir veriyor. Yani arkadaş borçlu ve ben ona yok tamam ya canı sor, helal ediyorum. Olur mu? Hepsi kardeşiz diyorum. O zaman kardeşin size olan sevgisi 3'e 5'e 7'ye katlanıyor. Sadece nedir? 1.000 dolar ya da 100 dolar ben senden almıyorum. Ya da 2 sene sonra hiç sorun değil. Yani onu rahatlattığın zaman Allah'ın izniyle Allah-u Teala senin sıkıntını gideriyor. O yüzden Allah-u Teala bir kişiyi maddi sıkıntıya soktuğu zaman onu ne diyelim, fakirlikle sınadığı zaman onu yalnız bırakmıyor. Diğer onun mesajlarında olan kardeşlerine teşvik veriyor. Bunun ihtiyacını giderim. Ben esin ihtiyacınızı giderim. Yine kardeşe zarar veren etkilerden biri de gıybet ve dedikodunun yapılması. Gıybet dedikodu niçin yapılır? Her ne kadar da ya ben onu sevmediğim için gıybeti yapıyorum denmese de altyapısında o kardeşe olan bir sevgisizlik vardır. Onu gıybetle cezalandırmış oluyor. Artı kardeşlik hukukuna zarar veren etkilerden biri ne dedik? Ön yargı. Nasıl ön yargı? Bir kardeş der ki ya filan kişi var da böyle yapar demiyordum. Doğru mudur? Dediğim zaman böyle bir sıkıntı var. Niye bu yapmadın? Belki de başkasıydı. Belki başka birine benzetti. Yani o kardeş orada hakkını savunmamız gerekiyor. Hülasa-i Kerem, konumu şöyle özetleyeceğim. Allah-u Teala insanları sadece et ve kemikten yaratmadı. Bu et ve kemikten yaratılan bedenimize bazı melekeler programladı. Ne gibi? Sevgi melekesi, merhamet, cömertlik, cimrilik, öfke, sevgi, dostluk, düşmanlık. Bu melekelerin Allah'ın bizi imtihan ediyor. hayra ya da şere götüren melekeleri başta sevgi geliyordu. Bu sevgiyi kişi Allah Resulü ve kardeşlerine karşı kullandığında dünyada 2 metrelik kabirde, mahşerde ve cennette biz bunun karşılığını inşallah göreceğiz. Bu sevgi melekesi kalpte yenilenip orada kalacak bir meleke değil, illa çıkması gerekiyor. Mesela Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman bu nedir? Cebrail Aleyhisselam söylemeden önce onu sevmiş. Allah Teala bu bilgi kendisinde saklamıyor. Açığa çıkmasını istiyor. Cebrail Aleyhisselam çağırıyor, sen de seviyor. O meleke çıktı, Cebrail Aleyhisselam'a dağıldı ve iniş yaptı. Şimdi sahabe ile Resulü Aleyhisselam oturuyor yan yana, oradan başka bir sahabe geçiyor. Diyor ki, ey Allah Resulü ben şu geçini Allah için seviyorum diyor. Ona söyledim, haberi var mı? Yok ki söyle diyor. Şimdi ben geçip bunu hocamla konuştuk biraz. Bir konuyu masaya yatırdığım zaman etrafında böyle bir kamerayı dolaştırır. Bu söz niçin söylendi? Bunun altyapısında neler vardır? Ne tür dersler çıkarılır? Böyle bakarım. Acaba bu sahabe niçin onu Allah için sevdiğini söyledi? Sanki ey Allah'ın Resulü gerçekten Allah için sevecek gibi mi ben seviyorum? Belki de ben yanılıyorum. Öyle ya, yani orada referans alıyorum. Haberi var mı? Git söyle. Elhamdülillah ben doğru adamı seviyorum. Ey Allah'ın Resulü ben onu seviyorum. İçinde olan bir sevgi var. Dışarı çıkmalı mı, içinde kalmalı mı? Çıkınca mı ecir çok, kalınca mı ecir çok? Sahabeden ecir alırsın. Bunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü ben onu seviyorum. Buradaki dip sözüdür kalpte geçenlere. Seviyorum ne diyorsun? İyiyse diyebilirdi. O zaman giderdi ki sevgi içeride kalmalı. Dışarı asla çıkmamalı. Ama haberi var mı? Yok. Bağır da diyebilir. Git söyle diyor değil mi? Ona geliyor. Ben seni Allah için seviyorum. Doğrudur demiyor. Kendi için sev, Allah da seni sevsin diyor. O zaman bu melekenin mutlaka dağılması lazım. Ve ben de diyorum ki kardeşi Allah için seviyor. Bak çoğunu ilk kez gördüm ama hiç umurumda değil. Gövde çok farklı, hiç umurumda değil. Ama ben meyveleri görüyorum. Ruh çekse aynı meyve. Her yerde aynı meyve. İşte bu dinimizin evrenselliğine delaletidir. Aksi halde valla ben dinimi İstanbul'da öğrendim, Malatyalıyım. Oradaki tam Nevşehir'i hiç tanımam, bayağı da Nevşehir'den. Ama öyle değil. Gövde umurumuzda değil, meyve çok tatlı. Ambalaj aynı, restorasyonu duyanan ambalaj kabuk tabirize ise rengini, kokusunu hiç bozmadı, değiştirmedi. Ama iş onları görebilmedi. Göremezsek az değersiz, az sularız, az gübre veririz. 2 sene sonra valla 3 kişi kaldı, koskoca Nevşehir'de olur. Allah'ım muhafaza. Rabbim sevgi melekemizi en doğru yerde, en güzel şekilde kullanmamızı nasip etsin kardeşler. Allah razı olsun. Dinlemek için.